Ayrım 21, sayfa 271. Bedri tekrar kendine geldiğinde kafası mengenede sıkıştırılıyor gibiydi. Ardından sol tarafındaki içine batan acıyı hissetti. Şakaklarına dokundu, ellerine kan bulaştı. Sersemlemişti, doğruldu ve düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Casus İsmail Şakir. Birkaç saat önce Bedri'nin elinde tuttuğu şifreliriz mektuptaki adam. Zorlanarak ayağa kalktı ve nöbetçilere bağırdı. Her taraftan nöbetçiler oraya koştular. Kampın kuzeyindeki nöbetçiler yarım saat önce kampı aceleyle terk eden bir teğmen görmüşlerdi. Bedri bir düzine atlıyı onu yakalamaya gönderdi. Canlı yakalayıp getirene 50 kuruş kelle parası vermeyi vaat etti. Artık beklemeliydi. Başka çaresi yoktu. Aramaya çıkanlara şans diledi. Adamı burnunun dibinden kaçırmıştı. Onu yakalasaydı hükümetin büyük takdir ve saygısını kazanabilirdi. Buradan hareketle önemli bir ödül alabilirdi. Hala orada yerde yatan ve bir bebeği göğsüne bastıran bir kadının yanındaydı. Ona doğru gitti, parmağını kadına uzattı. Buraya geldiğimde seninle konuşan adam kimdi? Kalostyan, bir asker diye cevap verdi. İsmi Şakir İsmail miydi acaba? Kadın kısa bir tereddüt geçirdi. Tam söylediğiniz gibi. Ne istiyordu? Paramı ve takımı. Ona her şeyimin çalındığını söyledim. Elinin tersiyle kadının yüzüne vurdu. Kadın yere düştü. Yalan söylüyorsun yaşlı cadı. O da senin gibi bir Ermeni. Dul Kalosyan oturdu ve direkt adamın yüzüne baktı. Alt dudağından ince bir kan sızıyordu. Bedri gevşemedi. Sen onu tanıdın, bunu biliyorum. Ne istiyordu? Sana söyledim, paramı. Bedri ona bir kere daha vurdu. Bu defa kadın, tokadın geldiğini gördü, yıkılmadı, karşıladı. Seni konuşturacağım. İyisi mi hemen konuş. Konuş ki sıkıntılarından kurtul. Kadın alaycı bir şekilde gülümsedi. Kaybedecek neyim var? Beni öldürebilirsin. Bu benim için kurtuluş olurdu. Benden hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Bedri küfretti ve başında yaranın ağrısı arttı. İnsanlar hakkında bu ihtiyarın konuşmayacağını bilecek kadar bilgisi vardı. Ona işkence yapılsa bile konuşmazdı. Annenin karşı çıkmasını aldırmadan bebeği kavradı ve havada baş aşağı tuttu. Bebek inliyordu. Bedri bıçağını çıkardı. Titremekten sarsılmış olan bebeği vücudu üzerinde kaydırdı. Ellerini ovuşturan anne çocuğunu ona geri vermesi için yalvardı. Dul Kalosyan tiksinerek yüzünü gerdi. Bedri zafer kazanmış gibi kahkahalara gömüldü. O halde ne istiyordu? Ailesini sordu. Ya sonra? Hepsi öldü. Daha ne biliyorsun? Hiçbir şey. Nereden geliyordu? Nereye gitmek istiyordu? Bilmiyorum. Ben her şeyi söyledim, yemin ederim. Bedri bebeği annesine bıraktı, yerden tabancasını aldı ve Dul Kalosyan'ın göğsüne ateş etti. Kadın hiç bağıramadan yere düştü. İşte senin çözümün diye bağırdı ve gitti. Arama timini yöneten çavuş bir saat sonra haber vermek üzere Bedri'nin çadırına geldi. Hiçbir şey, bir iz bile yok. Budala diye gürledi Bedri. Çavuşa bir yumruk attı, adam çadırın içinde döndü ve yere uzandı. Atının üzerine atladı ve aceleyle valinin konağına sürdü. Rıza Bey şefini şu anda yürütülen operasyonlar hakkında harita üzerinde bilgi veriyordu. Tüm kafileler Halep ve Ufra üzerinden hareket etmekteydiler. Ya ondan sonra diye sordu Gani Bey. Resulayn, El Rokka ve Der El Zor. Son durak çöl veya Fırat'ın suyu. Güzel, güzel dedi Gani Bey. Divanına geri yaslandı. Genç uşak içeri girdi ve efendisinin önünde eğildi. Beyefendi, Bedri adlı bir adam sizinle konuşmak istiyor. Acil olduğunu söylüyor. Gani Bey endişelendi. Rıza açıklama getirdi. Bu benim emirim. Gani Bey genç adama içeri al diye emretti. Bedri'nin burada böyle belirmesi Rıza Bey'in hiç hoşuna gitmedi. Gani ona eğildi. Sizin emiriniz. Yanılmıyorsam bu adam Abdülhamid'in emrinde çok aktif biri değil miydi? Evet ama ihtiyat için çalışıp kendini feda etmesiyle o bu hatasını düzeltti. Eğer bir emir yerine getirmek gerekiyorsa kesinlikle hiçbir şeyden çekinmiyor. Elimin altındadır. Sıkı kontrolüm altındadır. Onun kefiliyim. Benim için bu güvence yeterli diye cevap verdi Gani Bey. Entrikacı bir eda ile gülümsüyordu. O anda Bedri odaya girdi. Her iki adamın karşısında hazır olda durdu. Sıkılgandı. Hangisine yönelmeliydi? Şimdi diye sordu Rıza Bey. Bedri bir soğukta söyledi. Aranan casusu gördüm. Rıza neden söz ettiğini anlamamıştı ama Gani Bey sarardı ve patladı. Ne? Burada, Malatya'da mı? Ben onun başkent veya Rusya yolunda olduğunu düşünüyordum. Gördüğün adamın o olduğundan emin misin? Bir teğmen üniforması giyiyordu. Bana Şakir İsmail olduğunu söyledi. Yani şifreli mektuptaki isim. Onu yakalamaya çalıştım ama bakınız. Bedri yaralarını göstermek için kafasını yana çevirdi. Gani Bey istedi. Bedri Vartan'ı tam olarak tarif etti ve onunla boğuşmasını anlattı. Bedri ne kadar çok anlattıysa idamına hükmettiği adamın yüzü gözlerinde canlanıyordu. Komiser Mustafa'nın Vartan'ı kendi gözleri önünde öldürmesini engellediği için şimdi ne kadar çok pişmandı. Hain Albay İbrahim'i dinlemişti. Bu Ermeni'nin ordu içinde başka suç ortakları vardı. Talat Paşa, yüksek rütbeli subayların bir hükümet darbesi yapmalarından korkmakta haklıydı. Balyan, Gani Bey onu suçlu bulmamıştı. her olasılığa karşı ortadan kaldırması gereken bir potansiyel tehlike olarak görmüştü. Kariyeri yüksek böyle bir Ermeni için nasıl da yanılmıştı. Kuşkusuz Balyan isyancı Ermenilerin suç ortağıydı. Onlarla ortak çalışmıştı. Ordudaki yıkıcı unsurlarla da mutlaka işbirliği vardı. Belki de o doğrudan düşmanın hizmetindeydi. Böyle bir adam şimdi dışarıda serbest dolaşıyordu. Onu kaçırman çok kötü olmuş dedi Gani Bey. Öfkeliydi. Başı için çok şey verirdim. Sürgün kampında ne arıyordu? Ailesini arıyordu. Tabii dedi hükümetin temsilcisi. Düşünceliydi. Ailesi orada mıydı? Hayır, ölmüş görünüyorlar. Bölgenin bütün jandarma görevlilerini alarma geçirdin mi? Evet dedi Bedri. Gani önünde duran alçak masaya doğru devrilerek ayağa kalktı. Yalpalayarak ileri geri yürümeye başladı. Ellerini ovdu ve kendi kendine konuştu. Orada da onun bir fotoğrafı mutlaka vardır. Bir gıyabi tevkif müzakeresi bastırıp bütün imparatorluk hudutları içinde dağıtacağım. Var olan tüm kadrolar bu adamı bulmaya tahsis edilmelidir. Bütün dağların taranmasını, yollarda olan tüm insanların denetlenmesini, tek tek her evin, en küçük köyün bile aranmasını istiyorum. Bedri'nin önünde durdu ve emretti. Yeni valiye acele buraya gelmesi gerektiğini söyle. Rıza Bey veda etmek için ayağa kalktı. Çok sinirlenmiş görünüyorsunuz Gani Bey. Size yardımcı olabilir miyim? Gani Bey heyecandan Rıza'nın varlığını tamamen unutmuştu. Ona bir anlık şaşırmış gibi baktı. Evet, bu adamın aramayı bizim haberimiz olmadan durdurmaması gerektiği konusunda uyanık ol. Anladığım kadarıyla söz konusu olan bir casus. Casus, isyancı ne bileyim. O benim Sivas'ta ölüm cezasına çarptırdığım bir Ermeni. Balyan, Vartan Balyan. Maro'nun kocası. Rıza'nın şaşkınlığı yüzüne vurdu. Onu tanıyor musun diye sordu Gani Bey. Kendini çabuk toparlayan Rıza Bey hayır diye cevap verdi. Ama bu isim bana bir biçimde tanıdık geliyor. Bu mümkündür. O İstanbul'daki ilk İttihat hükümetinde milletvekiliydi. Daha sonra dış basında yazdığı yazılarla Osmanlı İmparatorluğu'nun adını kötüye çıkardı. Rıza Bey düşünüyordu. Balyan, şimdi hatırladım. Bir süre önce adı bu olan bir tarım işçim vardı. Rıza Bey'in yalanına takılan Gani Bey, hayır, bu kesinlikle o adam değildir, aranan bir entelektüel. Tehlikeli mi? Ben aslında öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama hakkında bilgi almak istiyorum. Ailesi yem olarak elimizde olsaydı. Rıza Bey yutkunduktan sonra konuştu. Bu adamı yakalayana yüksek bir ödül koyacağım. Endişe etmeyin Gani Bey. O çok fazla serbest dolaşamayacak. 10 gün içinde Antep'te yeniden görüşmek üzere sözleşip vedalaştılar. Rıza artık Malatya'da kendini güvenlikte hissetmiyordu. Maro'nun kocası karısını ve oğlunu arıyordu. Onu Rıza'ya götürecek bir iz bulmuş olabilir miydi? Urfa üzerinden dolambaçlı bir yol bundan böyle artık düşünülemezdi. Antep'e kendi evine mümkün olduğunca çabuk dönmeliydi. Maro'nun kocasının hala hayatta olduğunu ve bu civarda bulunduğunu öğrenmesini engelleyecek gerekli önlemleri almalıydı. Maro kocasının cephede savaştığını iddia ederken yalan söylemişti. Fakat ölüme mahkum edilmiş birinin karısı olarak bilinmemek için yalan söylemesi asla ayıp değildi. Bu ayrıca onun akıllılığını ve sağduyusunu gösteren başka bir kanıttı. Rıza, Maro'nun kendisinden alınmasına izin vermemeliydi. Vartan sokakları birbirine karıştırmıştı ama az sonra Amerikan Koleji'nin bulunduğu çınarlarla çevrilmiş geniş bir caddeye geldi. Kapının önünde iki nöbetçi nöbetteydi. Bahçede bir fıstık camının gölgesinde kafalarında sivri mihverler bulunan askerler oturmuş rakı içiyorlardı. Bir nöbetçi ona bilgi verdi. Amerikalılar İskenderun'a taşınmıştı. Binada şimdi bir Alman topçu bölüğü kalıyordu. Vartan hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü Amerikalılardan yardım alacağını umuyordu. Yoluna devam etti. Biraz uzakta bir duvarın yanında bir pirinç levha İsviçre Protestan misyonerliğinin yerini gösteriyordu. Gri taştan dikdörtgen biçiminde yapılmış bina iki katına dizilmiş pencereleriyle bir okulu andırıyordu. Vartan'ın kaybedecek bir şeyi yoktu. İsviçreli misyonerlerin yanında şansını deneyebilirdi. Atından indi. Yaralı ayağına yük bindirince acıdan dişlerini sıktı. Kapıyı birçok kez çaldı. Nihayet eşikte beyazlar giymiş bir kadın göründü. O bir Avrupalı kadındı. Güçlü kalçaları ve dolgun memeleri vardı. Ona asker adımlarına benzer adımlarla yaklaştı. 40 yaşları civarındaydı. Yüz hatları keskin, sarı saçlıydı. Küçük, soluk, mavi gözlerinde çok enerjik bir ifade vardı. Soluyarak havaya baktı. Her solumasında boynunda taşıdığı zincirli altın haç kalkıyordu. Kadın ziyaretçisine sert baktı. Zor anlaşılır bir Türkçe ile konuştu. Bizde her şey yolunda. Zannettiğiniz kişi değilim diye Fransızca cevap verdi Vartan. Bu kuruluşun sorumlusuyla konuşmak istiyorum. Kadın bir an şaşırmış göründü. Sonra o da Fransızca cevap verdi. Benim, siz kimsiniz, ne istiyorsunuz? Biraz daha az göze batan bir yerde sohbet edebilir miyiz? Sürekli etrafına bakınıyordu. Misyoner kadın gerginliğini fark etti. Eliyle gizlediği yarısını fark edince şaşırdı ve sordu. Türk değilsiniz değil mi? Ermeniyim. Kadın şüphelendi. Bunu ispat edebilir misiniz? Kağıtlarım sahte. Aranıyor musunuz? Evet dedi. Kadın onu baştan aşağıya süzdü ve sonra doğrudan gözlerine baktı. Onun dürüst bir yüzü olduğunu ve doğru söylediğini bakışından anladı. Osmanlı makamlarının kurduğu bir tuzak olamazdı bu. Onlar zaten üniformalı bir adam göndermezlerdi. Misyoner kadın kısa bir tereddütten sonra onlara kimsenin gözlemediğinden emin olarak kapıyı açtı. Geliniz ve atınızı ahıra götürünüz. Çabuk. Yıldızı yularından çekerek kadını izledi. Misyoner kadın hızlı adımlarla yürüyordu. Çünkü konuğunu hem misyonerliğinin az sayıdaki sakinlerinden hem de yoldan gelip geçenlerden gizlemek istiyordu. Üniforma çocukları ölümünü korkuturdu. Vartan adım atmak için büyük gayret gösteriyordu. Çünkü her hareketi bacağında çok şiddetli sancılara neden oluyordu. Günlerden beri temizlenmemiş ahırda sadece tek bir at, yaşlı, çarpık bacaklı bir at barınıyordu. Kadın Vartan'a atını bağlaması için boş bir bövmeyi gösterirken ordu diğerlerine el koydu diye açıkladı. Adamı kapıda bekledi. Çünkü içeride hava çok pis kokuyordu. Uyluğundan parçalanmış olan üniformasını gösterdi kadın. Yaranız nasıl? Sadece yüzeysel, zamanla geçer. Adım Deborah Langland dedi kadın ve ona elini uzattı. Vartan adını saklamayı tercih ederdi ama misyoner kadına güven vermek zorundaydı. Sivas'tan Vartan Balyan. Sizin için ne yapabilirim? Bir sürgün kafilesinde olan karımı ve oğlumu arıyorum. Kadın yüzünü acıyla buruşturdu. Konuşurken üzüntülüydü. Monsieur Balyan, acınızı tamamen paylaşıyorum. Sivas'tan insanlar buradalar mı? Alnını kırıştırdı, düşünceliydi. Söylemek zor. Bize kalan öksüzler her yerden geliyorlar. İşlerinden bazıları memleketinin adını bilmeyecek kadar küçük. Vartan ona birkaç cümleli hikayesini anlattı. Deborah Langlet de Mauro ve Thomas'ı yanına alan adamın kim olduğunu bilmiyordu. Herkes olabilir. Kadın Vartan'ın koluna dokundu. İnanın bana onlar için bundan daha iyisi olamazdı. Ama bu sadece boş bir dedikodu diyerek şaştı Vartan. Kadın hayır diyerek yumuşakça cevap verdi. Her şey sürgün kafilesinde olmaktan daha iyidir. Birkaç Müslüman ailenin sürgünleri özellikle de çocukları yanına almasının da şansı olduğunu söyleyebilirim. Almak mı diye heyecanlandı Vartan. Ben bu sabah hayvan gibi satılan çocuklar gördüm. Bu korkunç biliyorum. En azından hayatta kalacaklarını düşünün. İsviçre'den, Afrika'dan, Almanya'dan gelen misyoner yapabildikleri kadar onları barındırıyor. Ama kalabalıklara ulaşamadılar. Buradaki bu ev Ermeni öksüz çocuklarla dolu. Bize Avrupa'dan para savaş nedeniyle ancak kesintili olarak gelebiliyor. En gerekli olan şeylerimiz bile yok. Her an jandarmalar gelip çocukları bizden alabilirler. Vali Ali Bey bizi koruyor ama dedikodulara göre onun nüfuzu kırılmış durumda. Geleceği düşününce endişe ediyorum. Vartan arabalarda görmüş olduğu çocukları düşündü. Uğradığı kampta ölen zavallı varlıkları ve Sivas'taki asılmış adamları. Mutlaka bütün Anadolu'da aynı sahneler tekrarlanıyordu. Ermenistan ölüm kalım savaşın içindeydi. Burada neler olduğunu dünya biliyor mu? Daha azını veya daha çoğunu. Çok azının bilindiğini düşünüyorum. Gazetelere oradan buradan ulaşan birkaç yansıma, haber ağları seyrek, Avrupalıların tüm dikkatini savaş kendi üzerinde toplamış. Diplomatlar ne yapıyorlar? İsviçre elçiliği diğer ülkelerin temsilcileri gibi İstanbul'daki hükümete müdahale etti. Ama Osmanlılar insani şartlara uygun organize edilmiş bir göçten ve jandarmaların isyancıları bastırdığı münferit birkaç şiddet hareketinden söz ediyorlar. Bu utanmazca bir yalan. Elbette. Sürgünlerin bana hangi zalimliklerle dolu hikayeler anlattıklarını bir bilseniz, ben de seyahat edenlerden, özellikle gördükleri karşısında şok geçiren Alman subaylarından tanıklıklar dinledim ki askerler kolay etkilenmezler. Tüm dünya bütün bu olanları öğrenmeli, insanlığın vicdanına başvurulmalı. Onlar hükümetlerini harekete geçmeye zorlayacaklardır. Bu yapılmalı. Misyoner kadın bıkkınlık işareti bir jestle sözünü kesti. Evet, yapılmalı ama nasıl? Bu belki yapılabilir ama bu konuda sizin yardımınıza ihtiyacım var. Sizin misyonerler veya konsolosluk yoluyla yurt dışına mektup veya döküman götürmeniz mümkün mü? Havayı eliyle iten Deborah Langlet ileri geri yürüdü. Buradan adamın nereye gelmek istediğini aşağı yukarı anlamıştı. Her şeye rağmen bu adamın çalışmalarını yurt dışına nakledecek istekli ve güvenilir adamlar bulacağından kuşku duymuyordu. Tereddütü bunun bu öksüzler evindeki öksüz çocukların güvenliğini tehlikeye sokacağı noktasındaydı. Ama Anadolu'da uygulanan insanlık dışı cinayete seyirci kalınabilir miydi? Vartan'ın önünde durdu. Somut olarak ne düşünüyorsunuz? Ben siyasi bir gazeteciyim. Bana anlatacaklarınıza ve kendi gördüklerime dayanarak yurt dışında yayınlanmak üzere birkaç makale yazabilirim. Ayrıca Avrupa ve Amerika'daki birkaç etkili dostuma da detaylı bir rapor göndermek istiyorum. Anlaştık. Çocuklara da soru sorabilir miyim? Üniforma içinde olmaz. Bu küçükleri korkutabilir. Bahçıvanımızın giysilerinden vereyim size. Çok ısrarlı olmamalısınız. Birçok çocuk şok altında. Bazıları artık ya bir şey bilmiyor veya bu konuda konuşmak istemiyor. Gördükleri tümünün yüzüne yansımış ama. Şaşıran Vartan kapıya baktı. Acaba şimdi Thomas'ın yüzü nasıl görünüyordu? Misyonerin sesi yumuşadı. Sizin oğlunuz kaç yaşında? 6. O annesiyle birlikte. Bu bile hala bir şeydir. Şimdi artık biz ilahi adalete sığınmalıyız. Onları tekrar bulacağım diye kararlılığını belirtti Vartan. Misyoner ona acıdı ve düşüncelerini kendine sakladı. Vartan kadının ne düşündüğünü sezmişti, devam etti. Ben eğer gerekirse Anadolu'daki bütün evleri tek tek arayacağım. Monsieur, gerçekçi olunuz. Sizin için hayatta kalmak bile yeterince zor olacak. Aranıyorsunuz ve yaralısınız. Maalesef bu Malatya'da size yeni kağıtlar sağlayabilecek hiç kimseyi tanımıyorum. Ve ben sizi burada öksüzler evimi tehlikeye sokmadan sadece birkaç gün saklayabilirim. 3 gün. Daha fazlasını istemiyorum. Elbette burada kaldığım için gereken ücreti ödeyeceğim. Siz at ahırında kalmak zorundasınız. Evin her köşesi çocuklar için kullanılıyor. Hatta ben bile büromu ön salona kurdum. Bu benim için fevkalade uygun durmadan Langley. Ben göze çarpmamaya dikkat edeceğim. Size çok müteşekkirim ve... Kadın ondan teşekkür beklemediğini gösterdi ve el hareketiyle sözünü kesti. Deborah Langley, birilerinin kendini ona borçlu hissetmesine, fedakarlığını ve şefkatini övmesine dayanamıyordu. O yeterince bir şeyler yapamadığını, mesleğinin ondan beklediği hedefe ulaşamadığını hissediyordu. Buna rağmen 12 yıldan beri yoksulluğu azaltmak ve Hristiyan inancını yaymak için parasını tüketiyordu. Vartan para kesesini açtı ve misyonere 4 altın verdi. Bu çok fazla, diye itiraz etti kadın. Siz en gerekli şeylerinizin eksik olduğunu söylediniz. Keşke daha fazlasını yapabilsem. Doktor Black'in hala Kayseri'deki Amerikan Koleji'nde müdürlük yapıp yapmadığını biliyor musunuz? Sanırım evet. Kolej kapatılmadı mı? Yeni durumdan sonra hayır. Doktor Black, Robert Kolej'de Vartan'ın matematik öğretmeni olmuştu. Kısa bir süre öncesine kadar yazışmışlardı. Black, geniş ilişkileri olan becerikli bir adamdı. Vartan'ın sorunsuz seyahat edebileceği sahte evrakları sağlayabilirdi. Kayseri 350 kilometreden daha fazla uzaktaydı. Vartan karısını ve oğlunu bulmayı umut ettiği bölgeden uzaklaşacaktı ama başka seçeneği de yoktu. Deborah Langlet ona çamaşırlar, çay ve pide yarısı için sargı bezi getirdi. Hazır olunca salona bana geliniz. Sizi çocuklarla görüştüreceğim. Vartan üniformasını çıkardı. Kurşun kenarları kararmış, açılmış 6 santimetre uzunluğunda bir oyuk bırakmıştı. Şansından sadece küçük damarlar yırtılmıştı. Yarayı temizledi ve tentürdiyotla dezenfekte etti. Aklı başka yerdeydi. Kime yazmalıydı? Önce ne durumda olduğunu öğrenmeleri için kardeşi Nubar ve kuzeni Diran'a yazmalıydı. Belki onlar Maro'dan bir haber almışlardı. Maro imkan bulursa İstanbul'daki Mesup amcanın yanına kaçabilirdi. Şansı varsa ona da bir mektup gönderebilirdi. Vartan, Anadolu'daki Ermenilerin durumu hakkındaki raporu, kendisi her haksızlığa karşı çıkan, duyarlı ve Ermeni sorununa kulağı delik olan bir İngiliz politikacı Lord Bryce'e göndermek istiyordu. Aynı raporu eski okul arkadaşı Anatole France'a da gönderecekti. Bu her iki adam çok etkiliydiler. Uluslararası kamuoyunu harekete geçirebilirlerdi. Raporun bir örneği de New York'taki kuzeni Barkeb'e gitmeliydi. O ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer Ermeniler bu raporu Başkan Wilson'a ulaştırmak zorundaydılar. Amerikan hükümeti Osmanlı İmparatorluğu ve müttefiki Alman İmparatorluğu üzerinden birkaç bakımdan baskı uygulayabilecek tek merciydi. Yeniden kaleme sarılma fikri Vartan'ı heyecanlandırdı. Aklına keskince formüle edilmiş cümleler geliyordu. Yazılar, her kelime bir top kadar etkili bir silah olabilirdi. İçişleri Bakanı onu yok etmeyi düşünmekle gerçekten isabetli bir seçim yapmıştı. Hala Vartan Balya'nın sesini duyacaktı. Yıldız kişnedi ve tepindi. Vartan dikkatlice kapıya gitti. Bu yolda çok sayıda binici at koşturmuştu. Özellikle kılık kıyafete bakarak hüküm veren Araplar başını çabucak geri çekti. Rıza Bey arabasını kapalı bir arabayla değiştirmişti. Kızgın görünüyordu ve şehri terk etmek için beklemeye tahammülü yoktu. Asabiliğinden ötürü sürekli tespih çekiyordu. Klasik dostane bakışları şimdi soğuk ve dalgındı. Kendisine seyahatin ne kadar süreceğini soran yol arkadaşı kadına sert davranmıştı. Bu davranış ona yakışmamıştı. Bu nedenle Maro'yu kuşkulandırdı. Kadının karşısında oturuyordu ve kadının dizleri neredeyse ona dokunuyordu. Gözlerini kapamak istese bile ona bakmaktan kendini alamıyordu. Arabanın kapısındaki kumaş perde yana çekti ve gelip geçen evlerin ön cephelerini seyretti. Beyaz, süssüz bir kadın. Avluda çocuklar sessizce oynuyordu. Bir İsviçreli protestan misyoner evini işaret eden pirinç levhanın üzerine kazılmış haçı görünce Maro kalbinde bir batma hissetti. Bu sığınılacak limanın hayali de geride kaldı. Araba Maro'yu ve oğlunu bilinmeyene doğru aldı götürdü. 8. 1915 yılının bu son Temmuz gününde Anadolu'da Ermenilerin durumu gözle görülür biçimde kötüleşmişti. İstanbul'daki hükümetin Harbiye Nazırı Enver Paşa Rus mevcilerine bir saldırı başlattı. 11 piyade ve topçu tümeni Eleşkirt Vadisi üzerinden Ağrı'ya girdi. Rus Ermenilerinin başkenti Erivan tehdit altına girmişti. Düşmanın ilerlemesini önlemek için Rus ordusu ve Van bölgesindeki gönüllü Ermeniler alayı bulundukları yerden kuzeye çekildiler. Geride yüz binlerce korunması sivil kaldı. Osmanlı ordusunun kanlı bir misillemesinden paniğe kapılan insanlar hudutlara geçerek kaçtılar. Rus Ermenistan'ı savaş nedeniyle yiyeceği karneye bağladığı için zayıf düşmüştü. Şimdi de kaçan Ermenilerin istilasına uğruyordu. Salgın hastalıklar yayılıyordu. Yiyecek kıttı. Evsizlere barınak bulunması kışların çok sert geçtiği bu yüksek bölgede kış gelmeden sağlanmalıydı. Bu nedenle Katolik Kevork, Beşin delegeleri kendilerini Avrupa, Amerika ve Kayre'de yaşayan Ermenilerden para toplama işine adamışlardı. En yüksek patrik İtalya kralı ve Amerika başkanlarına müttefik hükümetlerin Osmanlı'nın yönetimi altındakileri yok etme siyasetinin korumasız bıraktığı Ermenileri destekleme çağrısında bulundu. Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisinin yakın olduğunu gören Katolikler, Dorsay Rıhtımı ve Hariciye Dairesi arasında sürekli gidip gelen bir delegasyon oluşturmuşlardı. Delegasyonun görevi Fransız ve İngiliz hükümetlerinin izinde Kilikya'yı da içine alan bir bağımsız Ermenistan fikri için çalışmaktı. Anadolu'da tehcirler bütün hızıyla devam ediyordu. Kuzey ve güneydeki Ermenilerden sonra şimdi de Kilikya sahil bölgesindeki Ermeniler yurtlarından sürülüyordu. Konya, Ankara, Bursa ve diğer iç bölge şehirleri aynı kaderi bekliyorlardı. Akdeniz'de bir dağ kümesi olan Musa Dağı'nda birkaç bin Ermeni köylerinin arkasındaki dağlara mevzilenerek 21 Temmuz'dan beri Osmanlı ordusuna karşı kahramanca bir cesaretle direniyor ve bir adım bile geri çekilmeye niyetli olmadıklarını gösteriyordu. Antep sakinleri hemşerilerinin kapalı bir kafilede Halep yönüne geçişlerini izliyorlardı. Polis barikatları onların bir aydan beri yollarda olan bu kadın ve çocuklara yardım etmelerini, en azından biraz içecek vermelerini engelliyordu. Sadece Rus sınırındaki savaş bölgelerindeki Ermenilerin göç ettirildiği şeklindeki resmi açıklamaya rağmen Antepli Ermeniler de kendilerini güvende hissetmiyordu. Zaten şehirlerinden 50 Ermeni aile sürülmemiş miydi? Ermeni papaz cemaatini uyarmaktan yorulmadı. Osmanlı makamlarında dostları olan iyi durumdaki birkaç Ermeni seyahat belgesi temin edebilmişti. Bunlar gittikleri yerde rahatsız edilmeyecekleri umuduyla Bağdat, Amman veya Kudüs'e gidiyorlardı. Diğerlerinin herhangi bir seçim şansı yoktu. Görüntüde de olsa olağan durumu korumaya çalışıyor, alışılmış yaşamlarını sürdürüyorlardı. Antep şehri, Toros dağlarının ve Anadolu yaylalarının güneyinde Suriye çölü ve Mezopotamya'ya geçiş yolu üzerinde yumuşak bir tepe üzerinde kuruluydu. Akdeniz'den tahminen 100 kilometre uzakta olmasına rağmen Amanos dağları şehri deniz ikliminden koparıyordu. Yaz orada yakıcı ve kurak. Antep, Fırat'ın bir kolu olan İncirli kenarındaydı. Sanki yerlerine elle konulmuş gibi üç tepeyle çevriliydi. Tepelerin birinde Justinian tarafından inşa edilmiş ve 11. yüzyılda Selçuklu Türkleri tarafından yeniden onarılmış bir kale bütün azametiyle oturuyordu. Çevredeki çok sayıda taş ocağında bütün yapıların küp taşlardan yapıldığı bir inşaat malzemesi üretiyorlardı. Irmağın sahillerinde çok sayıda bahçe uzanıyor, Antep'i kuzeyden güneye uzanan yeşil bir kuşakla çeviriyordu. Bu yeşillikler arasında Müslüman, Ermeni ve Yahudi mezarlıkları yer alıyordu. Çünkü bu şehir birçok kültürün kesiştiği noktada kurulmuştu. Şehir halkı karışıktı. Türkler, Ermeniler, Kürtler, Araplar, Asyalılar, Yahudiler ve Rumlar bir arada yaşıyordu. Verimli ovada üzüm, zeytin ve incir yetiştiriliyordu. Tahıl ve pamuk tarlaları göz alabildiğini uzanıyordu. Rıza Bey'in mülkleri Maraş yoluna uzak değildi. İncirli Köprüsü'nün birkaç kilometre arkasında pişmemiş tuğladan yapılma iğreti duvarlı evlerde tarım işçileri oturuyordu. Rıza Bey'in dedelerinin zenginliğinin kaynağı olan fıstık ağaçları kıvrımlı yolu çeviriyordu. Dev iki katlı konak, kubbeli cami ve minare ağaçların üzerine çıkıyor, uzaktan görünüyordu. Şehrin fakirleri bir zamanlar Rıza Bey'in büyük babasının inşa etmiş olduğu cami yolunu çok iyi biliyorlardı. Burada muhtaçlara cömertçe yemek dağıtılırdı.